Ayrım 15.
Sayfa 140. Nigan Hanım bunun kim olduğunu düşünürken Ayşe'yi gördü. Arkasında da Monsieur Balat düşünceli bir tavırla gülümsüyordu. Duvarlardaki resimlerde görülen bakımlı sakal onda da vardı. Nigan Hanım'la Perihan'ı görünce canlandı. Ellerini sıkarak bir şeyler mırıldandı. Kısa boylu, tombul bir adamdı. İnsana bir piyano hocasını hatırlatmıyordu ama ince sözler söylemesini de biliyordu. Kapıdan çıkarlarken Nigan Hanım kibar adam diye düşündü. Ne de olsa bir Avrupalı. Merdivenleri iniyordu. İçinden tuhaf düşünceler geçti. Ama yazık, bir piyano hocasıydı. Gene Beyoğlu'na çıktılar ama bu sefer yukarıda kızgın bir gök değil, sabırsız, aceleci bulutlar vardı. Sıcak ve ölü bir rüzgar, sanki bir fırının ağzından çıkıyormuş gibi yüzleri yakıyordu. Nigan Hanım fırtına geliyor diye düşündü. Ayşe Taksim tarafına dönünce seslendi. Oraya değil, şeker alacağız. Eve gitmiyor muyuz? Nigan Hanım öfkelenir gibi oldu. Çocukluğa karşı hoşgörülüydü ama şımarıklığa karşı hayır. Sert bir sesle, önce Lebon'a gideceğiz dedi. Leyla teyzene söz verdik, sonra eve. Ayşe surat astı. Perihan ona bir şeyler anlatmaya koyuldu. Nigan Hanım gene aynı duyguya kapılır gibi oldu. Çocuklar hiçbir şeyin değerini bilmiyorlardı. Vitrinlere bakmaya başladı. Vitrinlerde de fazla bir şey yoktu. Adadan döndükten sonra yatak odası için perdelik kumaş aramış, iyi bir şey bulamamıştı. Bugün de Perihan'la o kadar dükkana girip çıktıktan sonra ancak şu mavi çiçekli Amerikan bezini bulabilmişlerdi. Hiçbir şey yoktu dükkanlarda. Zaten Türkiye'de hiçbir zaman hiçbir şey yoktu. İşte mesela şu ünlü Hristodiadis'in mağazası. Bu vitrinde bir bakışta göz alan ne var? Orasından burasından iplerle çekiştirilerek gerilmiş kötü basmalar, rengi kısa zamanda solacak yerli mallar, donuk suratlı bir mankene giydirilmiş hazır elbiseler. Hiçbir şey yoktu. Nigan Hanım öfkelendiğini hissediyordu. Vitrinden uzaklaştı. Çevresine bakındı. Ayşe ile Perihan'ı göremiyordu. Yok oldular diye düşündü. Olduğu yerde durdu. Tünele doğru giden kaldırımda aradığı şeyi bulamadı. Gidip gelen lekeler başka insanlardı. Karşı kaldırıma da baktı, orası da öyle. Sonra durduğu kaldırımda ta ötede bir yerde Ayşe'nin örgülü saçlarını gördü. Perihan ona yaslanmıştı. Aralarında konuşuyorlardı, Nigan Hanım'ı unutmuşlardı. Nigan Hanım haksızlığa uğramışmış gibi oldu. Böyle bir duyguya kapılmaması gerektiğini düşünüyor ama onlara bakarak yürüdükçe ve arkada kaldığının hala fark edilmediğini gördükçe içinde bundan başka bir duygu uyanmıyordu. Sonra yokluğunu fark ettiler. Durup arkalarına baktılar, birkaç saniye arandılar, Nigan Hanım'ı gördüler ve beklemeye başladılar. Nigan Hanım yanlarına gelince sordu. Neler konuşuyordunuz bakalım? Sesine suçlayıcı sert bir şeyler katmıştı. Perihan hiç dedi. Nigan Hanım kaşlarını çatarak baktı. Ayşe'nin suçlu, sinirli bir hali vardı. Nigan Hanım üsteledi. Öyle dalıp gittiniz. Ne konuşuyordunuz? Ayşe kararlı bir tavır takındı. Beni niye almaya geliyorsunuz? Ben tek başıma da eve dönebilirim. Okuldan buraya nasıl olsa tek başıma geliyorum. Demek buydu. Demek annesinin gelip kendisini almasından hoşlanmıyordu. Nigan Hanım öfkenin her yerine yayıldığını hissetti. Dudaklarının ucunun titrer gibi olduğunu fark etti. Demek buydu. Kaldırımdan insanlar geçiyordu. Bağırıp çağırmak, şu anlayışsız, saygısız kıza unutamayacağı bir şeyler yapmak geliyordu içinden. Yukarıda bulutlu, sarı bir gök vardı. Güvercinler bir pencerenin önünde uçuşup duruyordu. Pastanenin önündeydiler. Bir rüzgar koptu. Nigan Hanım sert hareketlerle içeri girdi. Kızıyla gelini arkasından geldiler. Küçük bir masaya oturdular. Daha Leyla gelmemişti. Garson kızdan çay ve pasta istediler. Sonra uzun bir sessizlik oldu. Nigan Hanım pastanenin zevkini çıkaramayacağını anladı. Demek gelip onu almamızdan hoşlanmıyor diye düşünüyordu. Neden istemiyorsun gelip seni almamı? Ayşe susuyor, suçlu suçlu önüne bakıyordu. Suçunun da farkındaydı demek. Neden istemiyorsun? Neden? Bu kızın cevap verebilmesi için sorunun 5-6 kere sorulması, kafasına kakılması gerekiyordu. Neden istemiyorsun, neden söylesene? Annenle sokakta yürümekten utanıyor musun? Söylesene neden? Ayşe mızmız bir sesle mırıldandı. Utanmıyorum. Öyleyse neden? Neden gelip seni almayacakmışız? O piyano hocasını bulmak için az mı uğraştım? Her şey senin için yapılıyor. Söylesene bakalım neden istemiyorsun? Söylesene neden? Ayşe ağlamaya başladı. Nigan Hanım, ah bir bu eksikti diye düşündü. Üstelik herkesin ortasında. Çevresine baktı. Camın önündeki masaların birinde şık giyimli bir bey gazete okuyordu. Soldaki bir masada iki kadın gülüşerek çay içiyordu. Nigan Hanım tedirgin olarak onları inceledi. Fark etmemişlerdi. Çok mu azarladım diye düşündü. Sonra bıkkınlık geçti içinden. Evlendirmeli bu kızı diye söylendi. En kısa zamanda mutlaka evlendirmeli. Evlenmezse sinirli, mızmız bir sulu göz olup çıkacak. Şu haline bak. Sözüm ona 16 yaşında. Evlendirmeli. Ayşe'nin başı göğsüne yaklaşmış, omuzlarının arasına girmişti. Hadi sil gözünün yaşını. Bak çay geliyor. Çayla birlikte pastalar da geldi. Ama tatsızlık masaya sinmişti. Güzel fincanlara bakarak insan oyalanamazdı. Hiçbir şey konuşmadan pastalarını yemeye başladılar. Nigan Hanım, Leyla'yı beklemeden atıştırmaya başladık diye düşündü. Ama buna pek aldırış etmedi. Ayşe'yi düşünüyordu. Peki kiminle evlendirmeli bu kızı? Cevdet Bey'e bu konuyu açmaya karar verdi, sonra caydı. Cevdet Bey'in tek zayıflığı bu şımarık kızdı. Evlilik sözü açılınca mutlaka yüzünü buruşturacak, hüzünlenecek, daha vaktin gelmediğini söyleyecekti. Ayşe mendilini çıkarmadan çıplak elleriyle gözlerini ovuşturuyordu. Perihan üzgün gözüküyordu. Kime verebiliriz bu kızı? Kime verebiliriz? Arkadaşlarının, tanıdıklarının, yetişkin çocukları, iyi okumuş delikanlılar geliyordu aklına. Refik'in arkadaşı Ömer nasıl? Ya da Rezzan'ın büyük oğlu? Önündeki çikolatalı pastayı küçük küçük kesiyor, çayını yudumluyor, şarkı söyler gibi mırıldanıyordu. Kime verebiliriz, kime? Nusret Beylerin küçüğüne. Sabiha'nın oğlu Paris'te ne okuyordu? Öfkesini unutuyordu galiba, pastadan da aklından geçenlerden de keyif alıyordu. Süklüm püklüm oturan Ayşe'ye bakarken damat adaylarını tek tek tartıyor, hafif hoş bir oyun oynuyordu. Pastanenin kapısı açıldı. Leyla Hanım hızlı, sağlıklı hareketlerle içeri girdi. Nigan Hanım, ''Aa tabii Leyla'nınkine'' diye düşündü. ''Remziye.'' Ta Kurban Bayramı'nda gördüğü çocuğu hatırlamaya çalıştı. Sonra Leyla gülümseyerek yaklaştı. Nigan Hanım öpüşeceğiz diye düşündü. Başını ileri doğru uzattı. Leyla'nın yanakları sıcaktı, yumuşak bir kokusu vardı. Perihan'ı ve Ayşe'yi öperken onu seyretti. Tamam, Remzi'ydi en uygunu. Leyla masaya yerleşti. Her zamanki gibi neşeli, coşkuluydu. Çayını ve pastasını söyleyip hemen anlatmaya başladı. Leyla Hanım'ın anlatacak çok şeyi vardı. Yazlıktan, Suadiye'den Şişli'ye yeni taşınmışlardı. Yazında görüşemedikleri için çok şey birikmişti. Önce yaz sonuna doğru yapılan iki düğünü anlattı. Nigan Hanım bu düğünlere gidemediği için hayıflanıyordu. Hikayeleri dinleyince fazla bir şey kaçırmadığını anlayarak sevindi. Sonra Eylül başında gelen İngiliz kralı hatırlandı. Leyla modada Gazi ile birlikte yelken yarışlarını seyreden kralın açık renk bir spor elbise giydiğini söyledi. Kralın yanında gezdirdiği bir başka kadın vardı. Karısı değildi. Bu konuda dedikodu yapılıyordu. Dedikoduları anlattı. Nigan Hanım da görmüştü kralı, onun da anlatacak bir şeyleri vardı. İlk gün Gazi ile birlikte Dolmabahçe'den Beyoğlu'na çıkarlarken Nişantaş'tan evin önünden geçmişlerdi. Kralın önünde koyu gri, beyaz çizgili bir kostümle, açık gri bir gömlek ve siyah kravat vardı. Bahçeye çıkıp beklemişler, geçerlerken de alkışlamışlardı. Leyla Hanım, kralın gazetelerdeki fotoğraflarında göründüğünden daha yakışıklı olduğunu ama Gazi'nin ondan da yakışıklı olduğunu söyledi. Sonra birer çay daha içmeye karar verdiler. Leyla Beyoğlu'nda yaptığı alışverişten söz etti. O da iyi bir şey bulamamıştı. Nigan Hanım gösterişli bir hareketle iç çekti. Bir süre Türkiye'de hiçbir şey olmadığından söz ettiler. Sonra Leyla kışın sonunda Avrupa'ya gitmek istediklerini söyledi. Nigan Hanım hüzünlendi. Cevdet Bey yıllardır Avrupa'dan mal getirip satmasına rağmen seyahate çıkmaktan hoşlanmazdı. Yıllar önceki o Berlin gezisinden başka hiçbir yere gitmemişlerdi. Garson kız yeni çayları getirdi. Nigan Hanım göz ucuyla Ayşe'ye baktı. Pastasını yememişti, önündeki fincan doluydu. Kendisini tutamadı. Çayın soğuyacak dedi. Hadi içsene. Sonra Leyla'nın sözünü kestim diye düşündü. Leyla da dönmüş Ayşe'ye gülümsüyordu. Nigan Hanım evlendirmeli bu kızı diye düşündü. Ayşe'yi cezalandırmak istediğini fark etti. Mutsuz bir tavır takınarak gözleriyle Ayşe'yi işaret etti. Az önce bana ne söyledi biliyor musun? Piyano dersinden sonra gelip bizim onu almamızı istemiyormuş. Leyla, ah söylememiştir, söylememiştir diyerek güldü. Nigan Hanım'ın canı sıkılır gibi oldu. Kimse kimseyi ciddiye almıyordu. Kelimelerin hiçbir değeri yoktu. Bir şeyler yapmak istediğini fark etti. Söyledi, söyledi dedi. Perihan da tanık. Daha sözler ağzından çıkarken çok saf buldu kendini. Kızımı bile istediğim gibi azarlayamıyorum diye düşündü. Ama düşüncesizlik ettiğini de fark ediyordu. Ayşe'yi Remzi'ye vermeli. Yok, bu da uymuyordu şimdi. Pastanede can sıkıcı loş bir ışık vardı. Leyla ile Perihan ortak bir tanıdıklarından söz ediyorlardı. Nigan Hanım eve dönmek istiyorum diye düşündü. Cevdet Bey'i görmek istiyordu. Akşama Cevdet Bey'in sevdiği patlıcan silkmesi vardı. Bir süre bunu düşünerek oyalanmaya çalıştı. Sonra pastaneden meyve şekerlemesi almaya karar verdi. Hangi şekerlemelerden almalıydı? Rahmetli annesiyle Teşvikiye'de, Konak'ta bütün kış armut şekerlemesi yerlerdi. Bunu hatırlamak hoşuna gitti, avunur gibi oldu. Bir şimşek çaktı, mavi bir ışık her yeri doldurdu. Yağmur pastanenin camlarına vurmaya başladı. Nigan Hanım artık taksiyle döneriz diye düşündü. Gözlerini kırpıştırdığını fark etti. 9. Bir günün sonu. Tramvay Harbiye'deyken Refik, şimdi inmeyeyim, Nişantaş'a Osman Bey'den yürürüm diye düşündü. Eminönü'nde tramvaya bindiğinde yağmur serpiştiriyordu. Karaköy'deyken iyice hızlanmış, Şişhane'de hala dinmeyen bir sağanak başlamıştı. Arada bir şimşek çakıyor, yolcular pencerelerden dışarı bakarak gürültüyü bekliyor, tramvay da rayların içinde hafif hafif sallanıp kayarak ilerliyordu. Sanki fırtınalı bir havada gemi yolculuğuydu. Refik Osman Bey'e yaklaşırken yağmurun dinmeyeceğini anladı. Koşacak mıyım diye düşündü. Tramvaydan indi, hızlı hızlı yürümeye, sonra koşmaya başladı. Ayıp olmasın diye yazıhaneye gidiyorum. Erken çıktığım yazıhaneden dönerken sağanağa tutuluyorum ve koşuyorum diye düşündü. Bir yandan koşuyor, bir yandan öfkeleniyordu. Her şey bundandı işte. Günlük hayatla yetiniyordu. Olmadık bir şey, beklenmedik bir tatsızlık hayatını bozsun istemiyor, yağmurdan sakınıyordu. Kaldırımların orasında burasında gölcüklere basmaktan çekiniyor, pantolonuna bulaşmasın diye çamurlara dikkat ediyor, pencerelerde ve saçak altlarında birikmiş insanların bakışı altında koşuyordu. Birden bir şey hatırlayıvermiş gibi durdu. Yavaş yavaş yürümeye başladı. Yağmur daha da hızlandı. Sonra ama bu saçma diye söylendi. Bir saçağın altına girmeye karar verdi. Yakınlarda da sığınılacak bir saçak yoktu. Alçak bahçe duvarları uzanıp gidiyordu. Yağmurun uğultusunu dinleyerek bomboş caddeye baktı. Kaldırıma bir taksi yanaştı. Refik bari bir taksi bulabilseydim diye düşündü. Sonra tanıdık bir ses duyar gibi oldu. Dönüp baktı, şaşkınlaştı. Perihan taksinin penceresinden uzanmış sesleniyordu. Koşup arabaya bindi. Perihan, ne kadar ıslanmışsın dedi. Annesi de söze karışıp anlatmaya başladı. Beyoğlu'na Ayşe'yi almaya gitmişler. Löbon'da Leyla ile buluşmuşlar. Yağmur bastırınca taksiye binmişler. Şişli'ye Leyla'yı bırakmışlar. Refik'i görünce çok şaşırmışlar. Konuşuyor, şakalaşıyor. Arada bir Refik'in ne kadar ıslanmış olduğunu söylüyor, gülümsüyorlardı. Mutlu bir aileydi bu. Refik mutluluğun kuru, yumuşak bir yorgan gibi her yerini sardığını fark ediyor, neşeleniyordu. O da şakalar yapmaya başladı. Eve gelip Perihan'la yukarıya odalarına çıktıklarında çocukluk yapmak istediğini de fark etti. Perihan havluyla başını kurularken şımarık bir çocuk gibi sesler çıkardı, biraz şikayet etti, ahlayıp pofladı. Çamaşırlarını değiştirirken şakalar yaptı. Perihan'ın keyifle güldüğünü görünce coştu. Yatağın üzerindeki örtüyü çekip sarınarak Anibal'in sıkıştırdığı Roma'nın telaşlı senatörlerini oynadı. Bunları yaparken komodinin önünde duran Perihan'a baktı, onun güldüğünü aklından geçirdi. Şaka yapıyorum, gülüyoruz. Az önce yağmur altında ağırbaşlılıkla koşuyordum diye düşündü. Gene neşeli olduğunun bilincindeydi. Kapı vurulup Emine Hanım çay getirince bitti diye mırıldandı. Şimdi coşku dinecek, çay içeceğim, sakin ağırbaşlılık ve aklın üstünlüğü başlayacak. Perihan'la karşılıklı oturdular. Refik pencerenin yanındaki koltuktaydı. Perihan komodine dirseklerini dayamış, arada bir aynaya bakıyordu. Refik uysal bir kedi gibi hissediyordu. Zaman hatırlanmış, kısa süren o coşku unutulmuş gibiydi. Vatandaş olduğumu hatırladım diye düşündü. Babasının kurduğu işte çalışan, yazıhanede oturmaktan pek hoşlanmayan, oradan herkesten erken çıkıp evine kaçan bir vatandaş. Şimdi karısıyla birlikte Arnavut yatak odası takımının içinde oturuyor. Yumuşak kıvrımları, yuvarlak çizgileriyle gemi lombozlarını, güverteleri hatırlatan dolaba, büyük yatağa bakıyordu. Vatandaşım, hali vakti yerinde sağlıklı biriyim. Şikayetçi de olacağım yok, ciddi ciddi yaşayacağım. Yakınlara bir yere yıldırım düştü. Birlikte pencereden dışarı baktılar. Arka bahçenin yüksek kestane ağaçları rüzgarla birlikte titriyordu. Ne yaptın bugün diye Perihan sordu. Refik her akşam alay ediyormuş gibi bunu sorar diye düşündü. Ama Perihan'a kolay öfke duyamayacağını biliyordu. Hiç her zamanki gibi. Bir sessizlik başladı. Refik her zamanki gibi diye düşündü. Sabah babam ve abimle birlikte evden çıktım. Yazıhanede gazeteleri okudum. Öğleye kadar birkaç kağıdı gözden geçirdim. Almanya'ya bir sipariş mektubu yazdım. Sonra hep birlikte Sirkeci'ye lokantaya gittik. Yemekten sonra abimle biraz iş konuştuk. Muhasebeci Sadık'la kahve içerek bazı defterlere baktık. Sonra çıktım, yürüyerek köprüyü geçtim. Tramvaya bindim, yağmura yakalandım. Perihan'a bakıyor, yüzünden bir şey çıkarmaya çalışıyordu. Kim olduğunu karısının yüzünden okuyacaktı sanki. Perihan sert bir hareketle alnına düşen saçları arkaya itince kendine geliverdi. Peki sen ne yaptın? Perihan ben mi dedi. Şaşkın gözüküyordu. Refik bunu pek sık sormazdı. Hadi anlatsana. Sabah yürüyüşe çıktık. Sabah hava ne güzeldi. Hava aldık. Ta top ağacının oradaki kahveye kadar yürüdük. Kocasının yüzüne bakarak sustu. Refik Perihan'ın anlatmak istediğini fark etti. Kendisi de dinlemekten hoşlanacaktı. Ayrıntılarıyla uzun uzun anlatsana. Perihan, sen gittikten sonra arka bahçede oturduk dedi. Annen ve Nermin'le kahvaltıya devam ettik. Şundan bundan konuştuk. Ne konuştunuz? Aa, her zamanki şeyler. Önce bahçeden söz ettik. Kestane ağaçları çok büyümüş. Annen buraya ilk geldiğinde onların ne kadar olduğunu anlattı 30 yıl önce. Sahibi kestane ağacı kaç yıl yaşar? İşte böyle şeylerden konuştuk. Bahçenin bakımsızlığından filan. Bu bahçıvan Aziz de hiç uğramıyor. Annen Aziz'i çekiştirdi. Onun bahçeyi adam edemeyeceğini, bahçeden çok açtığı manav dükkanıyla meşgul olduğunu, bir başkasını bulmamız gerektiğini söyledi. Ama sonunda gene onun en iyisi olduğuna karar verdik. Bu çay içilirken annen örgü ördü. Nermin gazeteleri okudu. Ben annenin örgüsüne yardım ettim, ilmikleri saydım, üzerimde denedim filan. Saat 11'de top ağacına yürüyüşe çıkmaya karar verdik. İçeri girdik, ben odaya çıkıp etrafı biraz topladım, yatakları yaptım. Canım sıkıldı. Pencereden dışarı bahçeye baktım. Nermin bir arkadaşına telefon etti. Ben de birisine ederim diye düşündüm ama kimseyi canım çekmedi. Daha anlatayım mı? Anlat, anlat. Nermin telefonda konuşurken aşağıya indim. Sedef odasına geçip oturdum. Biraz Ayşe'nin piyanosunu tıngırdattım. Biliyor musun, piyanoyu bıraktığıma çok pişmanım. Neyse işte sonra biraz daha oyalandım. Ön bahçeye çıkıp gezindim. 11'de kapı önünde buluştuk. Annenin evden çıkışı da bir alem oluyor. Holde büyük aynanın önünde takılıp kalıyor. Nermin de çok sıcak giyindiğini söyledi. Annen aldırış etmedi. Zaten hep sıcak giyinir. Yola koyulduk. Annen gene eski Nişantaşı anlattı. Şurada kim otururmuş, bu bahçenin eski sahibi kimmiş, bunun gibi şeyler. Ama eğlenceli. Nermin de anlattı bazı şeyler. Çocukluğunda caminin avlusunda aşağıdaki bir bahçede oynarlarmış. Karakolun karşısından aşağıya indik. İşte böyle şeylerden konuşarak yürüdük. Kahvede her zaman oturduğumuz yere mandıra tarafındaki küçük masaya oturduk. Onlar çay içtiler, ben gazoz istedim. Leblebi aldık. Kahvede fazla bir şey konuşulmadı, daha çok sustum. Aşağıya, derenin oraya baktık. Dönüşte annen İbrahim Paşa'nın nasıl delirdiğini anlattı. Konağın önünden geçiyorduk. Bilmiyordum. Çok gülünç şeyler olmuş. Paşa'nın torunlarından biri de Amerika'ya gidip Hristiyan olmuş. Sonra uşağıyla yürüyen ihtiyar bir adam gördük. Seyfi Paşa'ymış. Annen elini öptü. Biraz konuştular. Teşvikiye'de caminin aşağısında bir inşaata başlamışlar. Annem merak etti, gidip baktık. Öğle yemeğinde köfte, patlıcan silkme yedik. Akşama da patlıcan var. Yemekten sonra Leyla telefon etti. Annenle konuştular. Ama sen dinlemiyorsun. Yok, dinliyorum. Zaten anlatılacak bir şey de kalmadı. Yemekten sonra biraz uyudum. Saat 3'te Beyoğlu'na çıktık. Annenle dükkanlara baktık. Hiçbir şey bulamadık. Sonra Ayşe'yi aldık. Lobon'da Leyla ile oturduk. İşte bu yağmur başladı. Başını önüne eğmiş, gözlerini konuşurken açtığı bir çekmeceye dikmişti. Refik de ona bakmaktan çekindi. Koltuğuna yaslanıp yağmurda titreyen ağaçları seyretti. Bir şey düşünecek gibi değildi. Hafif bir tedirginlik duyuyor, kendini düşünmekten de korkuyordu. Bir sessizlik başladı. Bir ara diner gibi olan yağmur yeniden hızlandı. Birlikte pencereden dışarı bakıyorlardı. Refik, "Akşama bir sinemaya gidelim mi?" diye sordu. Perihan utangaç bir tavır takındı. "Gidelim." Gene bir sessizlik oldu. Refik, "Nereye gidelim?" diye sordu. Perihan cevap vermedi, omuzlarını silkti. Refik galiba pek gitmek istemiyor diye düşündü. Sonra, "Gazeteler aşağıda mı?" diye sordu. "İpek'te bir şey vardı." Perihan başını sallıyordu. Refik, "Bari gidip gazetelere bakayım," dedi ama yerinden kıpırdamadı. Kendini uyuşuk buluyor, hareket etmek de pek içinden gelmiyordu. Sinemaya gitsek de bir, gitmesek de bir diyecek bir ilgisizlik içindeydi. Perihan'ın anlattıklarından da fazla etkilenmemişti.